Budala, Dostoyevski.
Ayrım 69.
Şu dünkü zıpırı mı? Bugün düşüncelerinizi hiçbir bakımdan kontrkare etmek niyetinde değilim. Dipnot, bir şeye karşı çıkmak, onu etkisiz hale getirmek. Kontrkare mi dediniz? Kontrkare etmek dedim. Rus diline girmiş birçok yabancı sözcük gibi Fransızca bir deyimdir. Aslında ben yabancı sözcüklerin kullanılmasından yana değilim ama... Neniz var bugün Allah aşkına Lebedev? Diye gülümsedi prens. Pek resmi, pek azametli duruyorsunuz. Sözcüklerin üstüne basa basa konuşuyorsunuz. Lebedev kolyeye yalvarır gibi... Kuzum Nikolay Ardalyonovich dedi. Prense söyleyeceğim bir iki şey var. Tabii, beni ilgilendirmez, gidiyorum. Hadi hoşça kalın prens. Kolya kalkarak çıktı. Lebedev peşinden. Anlayışlı olduğu için severim şu çocuğu dedi. Sırnaşık ama kafir, insanın ne demek istediğini gözünden anlar. Sayın prens, ya dün akşam ya da bu sabah, zaman bakımından hala kararsızım, bir felakete uğradım. Ne oldu ki? Yan cebimden 400 rublem gitti. Lebedev ekşi bir gülümseme ile ekledi. Vaftizlediler sayın prens. 400 rubleniz mi gitti? Yazık. Ekmeğini alın teriyle namusuyla kazanan yoksul bir adam için... Tabii tabii. Nasıl oldu? İçki yüzünden. Size ilahi kudrete sığınır gibi başvuruyorum saygıdeğer prensim. 400 rubleyi dün bir borçludan aldım. Trenle buraya döndüm. Cüzdanım cebimdeydi. Resmi elbisemi çıkarıp redingotumu giydim. Parayı da yanımda bulunsun diye redingotun cebine koydum. Birisi rica etmişti o akşam vermek için. Vekilimi bekliyordum. Gazetelerde altın gümüş rehinine karşılık para verdiğinizle ilgili ilanlar varmış. Doğru mu bu Lukyan Timofeyiç? Vekilim eliyle, adım da adresim de belirlenmemişti. Ailemiz kalabalıklaştığı için elimizdeki birkaç kuruşu siz de kabul edersiniz namuslu bir faizle. Evet evet, ben yalnızca sordum. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim. Yemekten sonra biraz şakır keyiftim. Konuklar yiyip içtiler. Sanırım ben de felaketim yüzünden neşelendim. Geç vakit keler de geldi. Sayılı gününüzü ve şampanya hakkındaki emrinizi iletti. O zaman aziz ve saygıdeğer prens, ben de pek duygulu değilse de kadir bilir bir kalp taşıdığım için, herhalde övündüğüm bu özelliğime layık olduğum ilginizi çekmiştir. Toplantının ve kutlama töreninin daha göz alıcı olması için eski kırık dökük kılığımı değiştirip demin çıkardığım resmi elbisemi giymeye karar verdim. Öyle de yaptım. Herhalde bütün akşam resmi elbiseyle olduğumu siz de fark ettiniz prens. Elbise değiştirirken cüzdanımı redingotta unutmuşum. Gerçekten Tanrı birisini cezalandırmak isteyince ilkin aklını alır. Ancak saat 7.30'da uyanınca deli gibi yataktan fırladım. Hemen redingotumu atıldım. Cep boştu. Cüzdanın yerinde yerler esiyordu. Çok kötü. Gerçekten öyle dedi Lebedev kurnaz kurnaz. Çok iyi söylediniz. Prens merakla düşünmeye başladı. Ama nasıl olur bu? Çok önemli. Gerçekten de çok önemli. İşte durumu açıklayan çok yerinde bir söz daha. Bırakın şunu Lukyan Timofeyiç, iş sözde değil. Cüzdanınızı sarhoş sarhoş düşürmüş olamaz mısınız? Olabilir. Buyurduğunuz gibi sarhoşlukla her şey olabilir sayın prens. Yalnız rica ederim redingotumu değiştirirken cüzdanı düşürmüş olsam bu nesnenin olduğu yerde bulunması gerekmez miydi? Bir kutuya, masanın çekmecesine filan koymuş olmayasınız. Her yanı aradım, her şeyi alt üst ettim. Hem de hiçbir yere saklamadığımı, hiçbir çekmeceyi açmadığımı kesinlikle hatırladığım halde. O sizin dolapçığa da baktınız mı? Önce ona baktım, bugün birkaç kez yeniden baktım. Hem dolapçığa nasıl koyabilirdim sevgili prensim? Meraklandım doğrusu Lebedev, şu halde birisi yerde bulmuş olacak. Ya da o birisi cebimden aşırdı, ikisinden biri. Çok merak ettim, kim olabilir? Asıl sorunun bu olduğuna hiç kuşku yok prens hazretleri. Düşünceleriniz, teşhisleriniz son derece yerinde doğrusu. Aman Lukyan Timofeyiç, alayı bırakın da. Lebedev ellerini çırparak, alay mı? Diye haykırdı. Hadi hadi, beni bir yana bırakalım. Sorun bende değil. Ben başkaları adına korkuyorum. Kuşkulandığınız biri var mı? Bunu söylemek zor. Hizmetçiden kuşkulanamam. Çünkü mutfaktaydı. Öz evlatlarımdan da öyle. Elbette. Şu halde konuklardan biri olmalı. Olabilir mi? Olamaz ama başka bir olasılık da aklıma gelmiyor. Ancak hırsızlığın akşam herkes toplu haldeyken değil, gece belki de sabaha karşı yatmaya kalanlardan biri tarafından yapıldığına %100 inanıyorum. Aman tanrım. Ama Burdovski ile Nikolay Ardalyonovic'i bunun dışında tutuyorum. Onlar odama girmediler. Evet. Hem girseler bile sizde kimler kalmıştı bu gece? Bitişik odalarda 4 kişi yattı. Ben, general, keller ve gospodin Ferdişçenko. Demek ki 4'ümüzden biri. Yani 3'ünden biri. Ama kim olabilir? Hak gözeterek sırayı bozmadan kendimi de kattım. Siz de kabul edersiniz ki kendimi soymuş olamam. Hoş, yeryüzünde böyle olaylara da rastlanmıyor değil ya. Prens sabırsızlıkla, aman lebedev, lafı geveleyerek iyice can sıkıyorsunuz. Konuya gelsenize. O halde kaldı 3 kişi. İlkin Keller'i alırsak kararsız, sarhoş ve bazı bakımlardan, yani kese bakımından zayıf olmakla birlikte şövalye yapılı bir adamdır. Başlangıçta hastanın odasında yatmıştı, ancak gece kuru tahta üzerinde yatmak sert geldi diye bizim odaya geçti. Ondan mı kuşkulanıyorsunuz? Kuşkulanıyordum. Sabahın 8'inde deli gibi sıçrayarak elimle alnıma vurdum ve masum bir uykuya dalmış olan generali uyandırdım. Ferdişçenko'nun garip bir biçimde kayboluşunu göz önüne alarak önümüzde kurşun gibi yatan Keller'in üstünü başını aramaya karar verdik. Tepeden tırnağa aradık. 1 santim bile çıkmadı. Basmadan lacivert satrançlı bir mendil, o kadar. O da berbat bir şeydi. Bir de bir oda hizmetçisinden para istekleri ve tehditlerle dolu bir aşk mektubu. Ayrıca bildiğiniz makalenin kopuk parçaları. General onun suçsuzluğuna karar verdi. Tam bilgi alalım diye kendisini uyandırdı. Zor kaldırabildik. Sorunu güç bela anladı. Ağzını açtı. Sarhoş hali, anlamsız, saf, hatta aptalca yüzüyle onun olmadığına %100 inandım. Prens rahat bir soluk aldı. Doğrusu buna çok sevindim. Onun hesabına çok korkmuştum. Lebedev göz kırptı. Korktunuz mu? Bunun bir nedeni olmalı. Yok canım, lafın gelişi söyledim. Rica ederim Lebedev, bunu kimseye duyurmayın. Lebedev şapkasını kalbine bastırarak, "Prens, prens, söyledikleriniz kalbimde, kalbimin derininde gömülüdür," diye bağırdı. "Orası bir mezardır." "Peki, peki, öyleyse Ferdişçenko olmalı. Ne dersiniz, Ferdişçenko'dan mı kuşkulanıyorsunuz?" Lebedev sabit bakışını prense dikti. Yavaşça, "Başka kim olabilir?" diye sordu. "Haklısınız, kim olabilir? Ama elinizde ne kanıt var?" Kanıtım var. İlkin saat 7'de, hatta 7'den önce kaybolması. Biliyorum. Ferdişçenko kolyeye uğrayıp adını unuttuğum bir arkadaşına uykusunu tamamlamak için gittiğini haber vermiş. Kolye söylüyordu bunu. Wilkin'e gitmişti. Demek Nikolay Ardalyonoviç haber verdi bunu size. Ama hırsızlık olayını hiç açmadı. Haberi yok ki. Ben sorunu gizli tutuyorum. Demek Wilkin'e gidiyor. Bir sarhoşun kendi gibi bir başka sarhoşa daha gün doğmadan durup dururken gitmesinde ne anormallik olabilir? İşte onu ele veren de bu. Giderken adres bırakıyor. Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin prens. Bir soru. Adresini niye bırakıyor? Niçin yolu uzatarak özellikle Nikolay Ardalyonoviç'e uykumu tamamlamak için Wilkin'e gidiyorum diye haber veriyor? Onun Wilkin'e gitmesinden kime ne? Haber vermenin ne gereği var? Hayır, bu bir incelik, hırsız inceliği. İşte ben bile bile izimi saklamıyorum. Bu durumda nasıl hırsız olabilirim? Hırsız nereye gittiğini söyler mi? Mantığı. Kuşkuyu uzaklaştırmak, izlerini silebilmek için aşırı bir özen. Anlatabildim mi Prens Hazretleri? Anladım, anladım. Çok güzel ama yetmez bu. İkinci kanıtımda verilen adresin sahte çıkması. Adres açık değil. 1 saat sonra, yani 8'de Wilkin'in kapısını çaldım. Burada 5. sokakta oturuyor. Tanışırız da. Ferdişçenko diye biri yoktu yanında. Gene iyice sağır olan hizmetçiden 1 saat önce gerçekten birinin zili koparana kadar çaldığını öğrendim. Ama hizmetçi ya gospodin Wilkin uyandırmak istemediği için ya da kalkmaya üşendiğinden, bu da olağandır, kapıyı açmamış. Bütün kanıtlarınız bu kadarsa yetersiz. Peki ama kimden kuşkulanalım prens? Lebedev kurnaz kurnaz gülümsedi. Prens biraz düşündükten sonra kuşkulu bir tavırla, "Odalarınızla çekmecelerinizi bir kere daha arasaydınız," dedi. Lebedev artan bir yakınlıkla iç çekti. "Aradım efendimiz." Prens öfkeyle yumruğunu masaya vurdu. "Aman, şu redingotu değiştirmek de nereden aklınıza geldi sanki?" Bu soru eski bir komedyada da geçer. Ama benim iyi yürekli prensim, felaketime büyük ilgi gösterdiniz. Bu kadarına layık değilim ben. Daha doğrusu ben layık değilim ama siz suçlu adına da şu aciz Ferdişçenko için de acı duyuyorsunuz. Prens dalgın, hoşnutsuz bir tavırla sözünü kesti. Evet evet, gerçekten meraklandırdınız beni. Ferdişçenko olduğuna bu kadar eminseniz ne yapmak niyetindesiniz? Lebedev yalışıklığı bir kat daha artırarak prensin önünde kırıtıyordu. Ah prens, çok sayın prensim benim. Kim olabilir başka? Kuş kullanacak başka kimse olmaması, başka söyleyişle Ferdişenko'dan başkasını suçlama imkansızlığı da ona karşı bir kanıt sayılmaz mı? Üçüncü kanıt da bu. Başkası olamaz. Burdovski'den kuş kullanacak değilim ya. Saçmalık olur bu. Generalden de kuş kullanamayız. Prens oturduğu yerde kıpırdandı öfkeyle. O kadar da değil, dedi. Pek tabii, keke. Şu general de beni epey güldürdü. Az önce olayın hemen üstüne Wilkin'e gidiyoruz onunla. Ha, unutmadan söyleyeyim. Hırsızlıktan sonra onu uyandırınca benden çok o afalladı. Rengi değişti, kızarıp bozardı. Sonunda öyle şiddetli, soylu bir tepki gösterdi ki doğrusu bu kadarını beklemezdim. Son derece soylu biri. Hem de pek zeki sayılmasa da masumluğuyla insana güven veren biri. Boyuna yalan söylemek gibi zayıf bir yanı var ama duygulu insan doğrusu. Size önceden de söylemiştim prens. Generale karşı duyduğum yalnızca bir zaaf değil. Seviyorum da onu. Bir aralık sokağın ortasında durarak redingotunu açtı. Ara beni, dedi. Keleri aradın. Beni niye aramıyorsun? Hakçası böyle davranman gerekir. Eli ayağı titriyor, burnundan soluyordu. Gülerek, bana baksana general, dedim. Bunu başka biri senin için söylese, şu ellerimle kellemi keser, kocaman bir tabakta bütün kuşku edenlerin gözüne sokardım. Bu kafayı görüyor musunuz, derdim. İşte bununla kendi kafamla size şu adam için kefil oluyorum. Gerekirse kendimi ateşe bile atarım. Sana böylesine kefilim ben. General oracıkta boynuma atılarak ağlamaya başladı. Beni göğsüne o kadar sıkı bastırıyordu ki başlayan öksürüğümü güç yatıştırabildim. Sen felaketlerim arasında biricik dostumsun, dedi. Ne duygulu adam. Yolda yeri gelmişken bir öykü de anlattı. Gençliğinde onun bir 500 rublelik çaldığından kuşkulanmışlar. Ama ertesi gün kendini yanan bir evin alevleri içine atmış, ondan kuşkulanan kontu ve o zaman kız olan Nina Aleksandrovna'yı ateşten kurtarmış. Kont onu kucaklamış. Nina Aleksandrovna ile evlenmeleri de bu biçimde olmuş. Ertesi gün yangının yıkıntıları arasında kaybolan parayla çekmeceyi bulmuşlar. İngiliz yapısı demirden bir çekmeceymiş. Gizli kilidi de varmış. Döşemenin altına düştüğü için kimse farkına varamamış besbelli. Ancak o yangın sayesinde bulunmuş. Baştan aşağı düzmece. Nina Aleksandrovna'ya söz gelince ağlamaya bile başladı. Nina Aleksandrovna bana uzaktan dargındır. Ama soyluluğuna her zaman saygılıyımdır. Tanışmaz mısınız? Hemen hemen hayır. Ama tanışmayı yürekten isterim. Hiç olmazsa kendimi ona karşı temize çıkarayım diye. Sözde kocasını içkiye özendiriyormuşum diye güceniyormuş bana. Oysa baştan çıkarmak şöyle dursun, doğru yola getirmeye çalışıyorum onu. Generali belki de son derece zararlı bir çevreye düşmekten koruyorum. Kendisi benim kolay kolay vazgeçemeyeceğim bir dostumdur. O nerede, ben de orada. General ancak duygulu kimselerin etkisinde kalacak bir insandır. Zaten artık özlediği halde yüzbaşınınkine de gitmiyor. Oysa bazen, hele sabahları, neden sabah olduğunu da bilemiyorum ya, kalkıp kundurasını giyerken hep onu anıyor, inliyor bile. Parası yok, o karıya da parasız gidilmez. Sizden para istemedi mi sayın prensim? Hayır, istemedi. Utanmıştır, sizi rahatsız etmek niyetinde olduğunu bana bile söylemişti. Ama utanıyor, pek yakında yardım ettiniz kendisine, ayrıca vereceğinize güveni de yok, bunları bana dostça söyledi. Siz para veriyor musunuz ona? Ah saygıdeğer prensim, değil para, bu adam için diyebilirim ki canımı... Ama yok yok, bu da abartı oluyor. Canımı vermem ama çok zorunlu ise onun için bir çıban, sıtma, ne bileyim bir öksürük çekmeye bile razıyım. Çünkü generali son derece büyük ama artık bitmiş bir adam sayıyorum. Böyle işte, yalnız para değil. Şu halde para veriyorsunuz. Yo, para vermiş değilim. O da vermeyeceğimi bilir. Bu yalnızca onun iyiliği, doğru yola gelmesi içindir. Petersburg'a gidecektim, peşime takıldı. Ferdişenko'yu sıcağı sıcağına yakalayayım diye Petersburg'a gidiyorum. Orada olduğundan hiç kuşkum yok. Generalim köpürüyor. Yalnız Petersburg'a varınca yüzbaşınınkini ziyaret etmek için beni yüzüstü bırakacağından korkuyorum. Daha doğrusu onu bırakacak olan benim. Böylece Ferdişenko'yu daha kolay yakalayabileceğim. Şehre inince birbirimizden ayrılmayı kararlaştırdık. Dediğim gibi, önce onu bırakacak, sonra da bir insan olarak utandırmak için bütün hızımla yüzbaşınınkine gidip orada bastıracağım. Prens, aman gürültü çıkarmayın Lebedev, ne olur patırtısız yapın, dedi. Tabii efendim, amacım yalnızca utandırmak, yüzünün alacağı şekli görmek istiyorum. Ama sayın prensim, yüz, Özellikle böyle birinde pek çok şeyi açığa vurur. Ah prens, felaketin büyük olduğu halde yine de generalin yola gelmesini düşünüyorum. Sizden büyük bir dileğim var sayın prens. Doğrusunu söylemek gerekirse, aslında bunun için geldim. Siz onunla ailece tanışıyor, hem de evlerinde oturuyormuşsunuz. Buna göre yüce kalpli prensim, general ve onun mutluluğu adına benden yardımınızı esirgemezsiniz.
Ayrım sonu.